yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 23 Ocak 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Star Gazetesi Parlamento muhabiri Şerife Güzel olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Şerife Güzel'le birlikte değerlendireceğiz. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda olacak ve Brüksel'in gündemini Avrupa Birliği'nde yaşananları bize aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra sizler için seçtiğimiz bir makale var bugün. Onu da paylaşacağız ve programımızın son konuğu terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ olacak. Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümünde Afrin'de neler değişti onu konuşacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet'in manşeti HTŞ maskeli Esad oyunu. Türk güvenlik birimleri çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de terör örgütü HTŞ'yi bahane eden Esad'ın oyununu deşifre etti. El-Kaide bağlantılı radikal terör örgütü Heyet Tahrir-i Şam 1-10 Ocak arasında İdlib'in güneyinde büyük kazanımlar elde etti. Hemen ardından Esad'a bağlı güçler İdlib'in güneybatısında Bidama, Naciya ve Zeyzun'u, güneyinde El Ziyara, Carnazas ve Has ile Hama'yı, kuzeyinde Kafr Zita'yı ağır silahlarla vurdu. Türk güvenlik birimleri İdlib çevresindeki bu gelişmeyi raporlarında şöyle anlattı. Esad rejimi önce HTŞ'ye yolu açtı, şimdi de teröristlerle savaşıyorum diyerek İdlib'in güneyine vuruyor, varil bombası kullanıyor, HTŞ ve türevlerinin ağır silahlarını çıkardığı bölgeye Şii milisler aracılığıyla Esad'ın ağır silahları sokuluyor demiş Hürriyet gazetesi. Masada dört başlık var. Hemen aktaracağımız bu gazeteden bir başka haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme kararının ardından Suriye meselesini ilk kez baş başa görüşecek. İki liderin ana gündem maddesi Suriye olacak. Erdoğan, çekilme süreci, terörle mücadele, güvenli bölge ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon gibi dört konuyu gündeme getirecek. Erdoğan'ın Esad'ın İdlib'deki hamlesi ve Türkiye'nin bundan duyduğu rahatsızlığı da masaya getirmesi bekleniyor. Sabah gazetesinin manşeti içimizi ısıtan vatan nöbeti. Hakkari'de sınırın sıfır noktasında -30 derece soğukta gözünü kırpmadan vatanı bekleyen Mehmetçik sayesinde Türkiye rahat uyuyor. Mehmetçik vatanı koruma görevini zorlu kış koşullarına aldırmadan kahramanca sürdürüyor. Türkiye'nin sınırları boyunca gece gündüz süren bu fedakarlığın en çarpıcı örneği İran ve Irak sınırındaki Şemdinli'nin Gediktepe, Alan, Aktütün ve Vapurtepe üst bölgelerinde yaşanıyor. 2640 rakımlı zirvelerdeki askerler -30 derecede 5 metrelik karla kaplı mevzilerde elleri tetikte nöbet tutuyor. Üst bölgelerini ziyaret eden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sıcak yuvalarımızda huzur içinde durabiliyorsak bunu size borçluyuz diyerek Mehmetçi'ye teşekkür etti demiş Sabah gazetesi. Bu arada bir başka haber size aktaracağımız 8 Türk kurtuldu, 2 gemi yanıyor. Kırım'ın Kerç Boğazı'nda 2 gemide kaçak yakıt aktarımı yapılırken yangın çıktı. 16'sı Türk, 31 personelden 14'ünün cansız bedenine ulaşıldı. 8'i Türk, 12 denizci kurtarıldı. 5 kişi ise aranıyor demiş Sabah gazetesi. Marketlerde çeşit çeşit fiyat tuzağı. Sabah gazetesinden size aktaracağımız bir başka haber. İndirimli fiyat kasada yok oluyor. Hafta sonu etiketler şişiriliyor. Başkan Erdoğan'ın halkı sömürüyorlar dediği marketlerin rafları fiyat tuzaklarıyla dolu. İşte birkaç örnek. Rafta indirimli fiyat fişe yansımıyor. Hafta sonları fiyatlar şişiyor. Hafta içi indirimli aldatmacasıyla normale iniyor. Promosyonlu ürünler zammın kılıfı oluyor. Milliyet gazetesinin manşeti daha çok insana ulaşmalıyız. 3,5 yaşındaki Öykü Arin'in kendi iliğiyle yaşamını sürdürmesi mümkün değil. Anne Eylem Yazıcı, ne kadar kişiye ulaşırsak Öykü'nün şansı o kadar çok artar diyor. 2 ay içinde ilik nakli olması gereken Öykü'nün annesi Eylem Yazıcı, havanın dün açmasıyla kızını uzun aradan sonra Lara'da parka götürdü. Yazıcı, Öykü'nün hastalığı tipik lösemi olmadığı için tedavisi de tipik değil. Donör bulunamazsa anne ya da babadan yarı uyumlu nakil yapacaklar, bu da riskli. Ama kendi iliğiyle hayatını sürdürmesi mümkün değil dedi. Öykü'nün yaşama şansının donörle ilgili olduğunu ifade eden anne yazıcı, kampanyaların yoğun şekilde sürdürülebilmesi gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı çalışanları da Türk Kızılayı'nın kampanyasına destek vererek kan ve kök hücre bağışında bulundu. Kızılay yöneticisi Huriye Aksoy, kampanyanın Öykü ve diğer hastalara büyük umut olacağını söyledi. Birleşme gibi anlaşma, Milliyet gazetesinden size aktaracağımız bir başka haber. Almanya Şansölyesi Merkel'le Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni bir işbirliği öngören Aachen Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmayla iki ülkenin ortak bir askeri kültür, ortak savunma ve silah endüstrisi için taahhütlerde bulunduğuna dikkat çeken Merkel, Avrupa ordusunun oluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti, donanma 7 gemiyi durdurdu. Akdeniz'deki işgale izin verilmedi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Doğu Akdeniz enerji sahalarındaki işgallere izin vermiyor. Rum yönetimiyle anlaşıp Kıbrıs'ın batısında doğal gaz arayan İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Malta bayraklı 7 geminin Türk savaş gemileri tarafından püskürtüldüğü ortaya çıktı. Korsanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan Rumların sondaj ve arama çalışması için Avrupa Birliği'ndeki gazetelere ihale ilanı vermesiyle başladı. Deniz Kuvvetleri, Şubat 2018'de İtalyan Eni firmasına ait Saipem 12.000 adlı gemiyi engelledi. Bu gerilim kamuoyuna yansıdı. Ancak savaş gemilerimizin 6 gemiyi daha püskürttüğü öğrenildi. Bir yıl içinde İtalyan Odin Finder, Alman Maria Merian, Fransız Thetis 2 ve L'Atalante, İngiliz Song of Whale ile Malta bayraklı Nautical Geo isimli araştırma gemileri Türkiye'nin yetkisindeki deniz alanlarına girmeye çalıştı. Korsanlığı durduran savaş gemileri, sismik araştırma gemisi Barbaros'u Yunan tacizine karşı da koruyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti FETÖ, NATO, Birleşmiş Milletler için tehdit. Polis Akademisi'nce hazırlanan uluslararası bir tehdit olarak FETÖ raporunda FETÖ, Türkiye açısından arz ettiği tehdidin yanı sıra aynı zamanda bölgesel ve küresel etkileriyle birlikte uluslararası barışı ve güveni tehdit edecek potansiyele sahip devletler arası ilişkileri etkileyen yeni nesil bir terör örgütüdür denildi. FETÖ'nün faaliyetlerinin merkezinin Amerika Birleşik Devletleri olduğuna dikkat çekilen raporda örgütün NATO gibi güçlerin kullanımına uygun olduğu vurgulandı. Örgütün etnik terör örgütlerine benzeyen yapısı, medya ve eğitim faaliyetleri hakkındaki bilgilere yer verilen raporda birçok ülkede yeni bir strateji isteyen FETÖ'nün okullarını ya yerel kişilere ya da batılı kişilere devrederek kripto okullar ve dernekler üzerinden yasa dışı faaliyetlerini gizleme yoluna gittiği de tespit edildi. FETÖ'nün Avrupa'daki örgütlenmesinde de en güçlü olduğu ülkenin Almanya, Avusturya ve Hollanda olduğunun kaydedildiği raporda örgütün Almanya'da faaliyet yürüttüğü şirket ve vakıfların isimleri sıralandı. FETÖ'nün iş dünyasındaki faaliyetlerinin Bundesverband adlı bir çatı kuruluş altında devam etmekte olduğuna dikkat çekilen raporda kuruluş örgütle ilgili küçük ve orta ölçekli 3000'den fazla işletme ve şirketin faaliyetlerini koordine etmektedir denildi. Bu arada Gülen Mısır'a sığınabilir başlığı var. Raporda FETÖ'nün Mısır'daki faaliyetlerine ilişkin yazılar da dikkat çekici. Örgütün Mısır'da istihbari bir örgüt gibi çalıştığına vurgu yapılırken, FETÖ'nün Mısır'daki uzun yıllara dayanan faaliyetleri neticesinde bugün Mısır istihbarat kurumlarıyla da güçlü ilişkilere sahip hale gelebilmiştir. Bu çerçevede FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı edilmesi halinde Mısır'a sığınabileceği söylentileri de temelsiz değildir ifadeleri kullanıldı. Star gazetesinin manşeti dönmek için Türkiye'yi bekliyoruz. Suriyeli Kürtlerin ortak dileği bu. YPG-PKK zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Kürtler vatan özlemlerini sonlandıracak operasyona tam destek verdi. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası üyesi İsa, Türkiye Fırat'ın doğusunu temizlesin ve bize yoldaşlık yapsın dedi. Akşam gazetesinin manşeti çocuklarımız kime emanet? Serviste unutulan Rüzgar ölüyordu. 4 yaşındaki Rüzgar'ın araçtan inmediğini ne şoför, ne hostes, ne de öğretmenleri fark etti. 5 saat sonra okul çıkışı araca binen arkadaşları minik Rüzgar'ı tir tir titrerken buldu. Anaokulu öğrencisi Rüzgar'ın kabus dolu 5 saat geçirdiğinden habersiz anne Gülnur de servis hostesinin çocuğu teslim ederken özür dilemesi üzerine bir gariplik olduğunu fark etti. Gülnur de yaşadığı şoku şöyle anlattı. Neden özür dilediklerini önce anlamadım. Çocuğumun titrediğini, altının da ıslak olduğunu fark ettim. Bütün günü araçta geçirdiğini öğrenince dünyam başıma yıkıldı. Servis şirketi ve okula soruşturma açıldı diyor Akşam gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti Sözcü'nün gölge patronu darbe gecesi FETÖ'cülerle yazışmış diyor. İşte 15 Temmuz'da FETÖ Sözcü ittifakının belgeleri demiş. Hakkındaki FETÖ iddianamesi sebebiyle yurt dışına kaçan Sözcü'nün patronu Burak Akbay'dan sonra babası Ertuğrul Akbay'ın FETÖ bağlantıları da deşifre oldu. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi FETÖ'cülerle yazışıp gazamız mübarek ola demişler. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti ABD'ye alternatif diktatörlük. Dünyayı tek başına sömürme hevesi içinde olan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı harekete geçen Almanya ve Fransa, Avrupa ordusunun temelini atan anlaşmayı imzaladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Almanya'nın Aachen kentindeki belediye salonunda düzenlenen törende Aachen Anlaşması olarak nitelenen ve Alman-Fransız İşbirliği ve Entegrasyon Anlaşması başlığını taşıyan metne imza attı. Törende konuşan Merkel, yeni dostluk anlaşmasının artan popülizm ve milliyetçiliğe verilmiş ortak cevapları olduğunu söyledi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhammed Ali Pehlivan hattımızda bizi bekliyor. Muhammed Ali Pehlivan günaydın.
Günaydın Arzu Süktan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya hareket edecek. Esenboğa'dan Moskova'ya 11.30'da hareket etmesi bekleniyor. Öncesinde basın toplantısı düzenlenebilir gündeme dair açıklamalarda bulunabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından saatler 15'i gösterdiğinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından da ortak bir basın toplantısı öngörülüyor. Siyasi partilerde yerel seçim hazırlıkları sürüyor. AK Parti'de seçim kampanyası 1 Şubat'ta başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting takvimi üzerinde çalışmaları da sürüyor aynı zamanda. MHP ile ortak miting olup olmayacağını da önümüzdeki günlerde liderler karar verecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bilindiği üzere İzmir düğümü var, adaylar açıklanmıştı. Tabii gözler pazar gününde parti meclisi 7. kez toplanacak. İzmir ve İstanbul'un bazı ilçe adayları açıklanabilir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de slogan belli oldu. Sıra aday tanıtımında. Tüm adaylar MHP'de yarın tanıtılacak. Bugün aynı zamanda elimize ulaşan gündem başlıklarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'nin Mehmet Özhaseki'nin bir dizi programları olacak. Bugün saat 10'dan akşam 20'ye kadar Ankara'yı karış karış gezecek Mehmet Özhaseki. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında ulusal sürücü belgelerinin, sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi anlaşması imza törenine katılacak. Böylece Türkiye'de veya Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'taki ehliyetler iki ülkede, yavru vatandan ve ana yurtta geçerli olabilecek. Aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim bölge güvenlik toplantısına katılacak gün içerisinde. Bugün Ankara'da iki önemli FETÖ davası var. Bültenimizi, gündemimizi onunla tamamlayalım. Saat 10'da başlıyor bu davalar. 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında FETÖ'nün darbe girişiminin askeri kanadındaki planlayıcı ve yöneticilerinin içinde olduğu Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin esasa ilişkin savunmalarının alınmasına bugün Sincan Adliyesi'nde devam ediliyor. Yine Kara Harp Okulu davası da var. 307 sanıklı Kara Harp Okulu davası sanıklarının esas hakkındaki mütalaya karşı savunmaları da yine Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde devam ediyor Arzu Türk'ten.
Muhammed Ali Pehlivan teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Star Gazetesi Parlamento Muhabiri Şerife Güzel. Şerife Güzel, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gündemi ve gazete manşetlerini sizinle birlikte değerlendireceğiz. Hem gazetelerde önemli bir haber, hem gündemin ilk maddesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor bugün. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Saat 15'te görüşmenin gerçekleşeceğini söyledi muhabirimiz Muhammed Ali Pehlivan. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararını açıklaması sonrası iki ülke liderinin yaptığı ilk görüşme olacak. 2019'unda ilk zirvesi olacak. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi bölgedeki taşlar yeniden yerine oturmak üzere bir hamle yapıyor ülkeler. Amerika'nın Trump'ın biliyorsunuz çekiliyoruz kararını açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bu konuyu telefonda görüşüp sonra bu yönde adım atacaklarını söylemesiyle başlamıştı süreç. Amerika'nın çekilme planı var mı yok mu o ayrı bir tartışma konusu. Sadece irade beyanı başkandan geldiği için kendi kurmay heyeti ve alt kadroları ona ayak uydurmaya çalışıyorlar ama bölgedeki iradeye baktığınızda daha çok askeri yapılanma ve güvenlik bürokrasisi Amerika nezdinde bu çekilmeden çok da hoşnut değil. Bizim anladığımız Trump bu kararı söyledi fakat bölgedeki ya da yanındaki yardımcıları, kurmayları direnme açısından belirli başka planları devreye sokmaya çalışıyorlar. Ki geçen haftaların konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanı da buna cevap vermişti. Yani yapılan açıklamalar Türkiye'nin oradaki ortaya koyduğu tezleri bertaraf etmeye ya da Trump'ın açıkladığı çekilme planını biraz daha ötelemeye, zorlaştırmaya dönük açıklamalardı. Türkiye buna tepki koymuştu. Sonra yeniden devreye girildiğinde temasın tekrar başlamasıyla yapılan telefon görüşmesi Trump'la Erdoğan arasında süreci yeniden olumlu bir evreye doğru çevirdi. Şimdi ikinci ayağı var. Yani bu sadece Amerika ile Türkiye arasında olabilecek ya da Amerika'nın kendi içinde sorunlarını çözmesiyle olabilecek bir konu değil. Bölgedeki aktörler açısından Rusya çok ciddi bir partner Türkiye açısından ve bölgedeki rolü açısından da önemli bir aktör. Dolayısıyla bugüne kadar Suriye konusunda Türkiye ikili bir oyun sürecini yönetti. Bir yandan Amerika ile özellikle bu YPG, PKK terör örgütünün bölgedeki etkinliğinin azaltılması ve Türkiye'ye karşı bir güç olarak Amerika tarafından tutulmasının önlenmesi için bir hamle. Diğer taraftan da Rusya ile işbirliği içinde Suriye'nin toprak bütünlüğü korunarak bir çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı ve Suriye'nin demokratik bir yapıya oturtuncaya kadarki sürecin sağlıklı işleyebilmesini sağlayacak organizasyonlar için destek noktasındaydı. Astana süreci bunun bir parçası ve önemli bir ayağıydı. Şimdi Putin'le yapılacak görüşme daha öncesinde varılan mutabakatlar ya da alınan yolların üstüne Amerika'nın çekilme kararının değerlendirileceği bir boyut oluşturacak. Yani evet 2019'un ilk zirvesi ve bu açıdan da yeni bir dönemin ilk zirvesi olmuş olacak. Putin'in diyeceği önemli çünkü Rusya'nın buradaki bakışı önemli. Rusya aynı zamanda Türkiye ile bunu konuşurken Amerika ile de teması mutlaka oluyor. Çünkü bölgede zaten bir görünür olmasa da görünmez bir paylaşımları söz konusu. Suriye konusunda bir mutabakat ya da mutabakatsızlıkları ama ortada birlikte çalıştıkları bir alan söz konusu. Yani çatışmayla da olsa aynı alan üzerinde bir çalışmaları söz konusu. Şimdi Türkiye'nin Rusya ile yapacağı görüşmelerde varacağı mutabakat neticede Amerika ile masaya koyacağı argümanlar açısından önemli olacak. Yani elinin ne kadar güçlü ya da ne kadar güçsüz olduğu bir noktada burayla yapacağı temasa bağlı. Rusya Türkiye'nin tezlerine destek olduğunu ifade etti. Fakat şöyle bir durum var. Rusya bugüne kadar hep Esad rejimini destekledi ve bunun kalması için mücadele etti. Türkiye'nin tezi ise Rusya'nın dışında Türkiye topraklarına uzanan bölgelerdeki hakimiyetin kim tarafından sağlanacağı. Yani Amerika oraya YPG'yi oturtmaya çalışıyor. Rusya Esad rejimiyle bu işin yürütülmesini istiyor. Türkiye toprak bütünlüğünü savunuyor Suriye'nin ama bu toprak bütünlüğü içinde hangi güç olacak? Yani Amerika'da sonuçta bu bölgeyi ayırmış değil. bölgedeki Kürt kantonlarının birleştirilerek ileride bir Kürt devleti oluşturulması fikrini zaten hazırda tutuyor. Türkiye buna karşı adımlarını hep atmaya çalışıyor ama şu anda görünen tablo sadece YPG ya da PKK unsurlarının bölgede yerleşik güç gibi gösterilerek Türkiye'nin karşısına çıkarılması riski. Hı hı. Rusya'dan şimdi gelecek olan tepki, tavır ya da politika Türkiye'nin bu tezinin ne kadar güçlü şekilde uygulanabileceğini ortaya koyacak. Zira Türkiye bölgede operasyona hazırlanıyordu. Amerika çekilme kararını Trump ağzıyla duyurmamış olsaydı bugün Türkiye zaten belki de bölgede Fırat'ın doğusuna operasyonu yapmış olacaktı. Yani Putin'le yapılacak görüşmenin neticesi Türkiye'nin o operasyonla ilgili kararlılığını ya da Amerika'yla güvenli bölge mi olacak, o bölgenin statüsü nasıl olacak? Bu detayların Türkiye açısından önemi üzerinden yeni bir görüşme zeminini ortaya çıkaracak.
Evet, aynı zamanda gazete sayfalarına baktığımızda hem iki ülke arasındaki vizelerin hem de ticari ilişkilerin de görüşüleceği bilgisi, haberi, notu var. Onu nasıl değerlendireceksiniz?
Türkiye ile Rusya'nın bu konudaki adımları zaten epeydir atılıyor ve ilerlemiş durumda. Bayağı aşama kaydedildi. Yani yerel para birimi üzerinden yapılacak ticaret konusunda da ciddi adımlar atılmıştı. Geçen yıllarda biliyorsunuz tarım ürünleriyle ilgili Rusya ile Türkiye arasında ciddi bir sorun yaşandı. Tarım ürünleri ihracat, Türkiye'den Rusya'ya giden ihracatla ilgili belirli ürünlere kota koymuştu. Belirli ürünler de daha sonra kaldırdı ama hala hem kontroller hem de kotayla ilgili kotanın yükseltilmesi ile ilgili de görüşmeler yürütülüyor. Bundan sonraki aşamalarda bunun daha da genişleyeceği ifade ediliyor. Yani sektörel beklenti de o yönde. O da Türkiye'deki en azından tarım ürünlerinin ihracatı açısından hani çiftçiyi rahatlatacak önemli bir gelişme olacaktır diye düşünüyorum.
Peki, evet. Bakalım görüşme sonrası yapılan açıklamalar nasıl olacak onu da takip edeceğiz. Şimdi bir yandan gündem maddesine baktığımızda yerel seçim hazırlıkları çok ön plana çıkıyor. Hem gazete sayfalarında var ayrıntılar, hem muhabirimiz Muhammed Ali Pehlivan aktardığı bilgiler de var. Dedi ki Muhammed Ali Pehlivan, 1 Şubat'ta AK Parti'nin seçim kampanyası başlıyor. Adaylar belirlenecek. CHP'de bir İzmir düğümü var. Orada da pazar günü parti meclisinin toplanacağını, oradan bir karar çıkabileceğini söyledi Muhammed Ali Pehlivan. Nasıl değerlendireceksiniz yerel seçim trafiğini?
Şimdi adaylar açısından artık sona doğru yaklaşılıyor. Çünkü partilerin yürüttüğü çalışmalar büyük oranda neticelendi. Şimdi iki taraflı yürüyor zaten bu siyasi partiler açısından çalışmalar. Birincisini Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP oluştururken karşı tarafta da Millet İttifakı içinde CHP ve İYİ Parti'nin bir birlikteliği söz konusu. HDP ve Saadet Partisi Millet İttifakı'na dışarıdan belki bireysel bölgeler diyebileceğimiz noktalarda sanki işbirliği içinde olacak gibi görünüyor. Resmi bir açıklama ya da resmi bir tavır olmayacak bu ama çatı aday, ortak aday niteliğinde isimler öne çıkacak gibi gözüküyor. CHP kanadında İYİ Parti ile yapılan görüşmelere göre şekillendi aday belirlemeler. Orada parti meclisinde karar çıkması gerektiği için iller ve ilçeler toplanıp bir şekilde parti meclisinde görüşülerek peyderpey açıklamalar yapıldı. İYİ Parti'ye bırakılan yerler açıklanmadı. Kendi adaylarını açıklamış oldular. Artık İzmir konusu CHP açısından uzayan ve biraz da yorucu bir sürece doğru evrilmiş görünüyor. Çünkü İzmir önemli. Oradaki tartışma da başka bir boyutta. Genel başkanın isteğiyle bölgedeki şekillenmenin örtüşmesi artık bekleniyor. Hangi noktada örtüşeceğini de hiç kimse kestiremez bir durumda. Son olarak Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in ismi öne çıktı. Aziz Kocaoğlu ile ilgili tartışmalar diğer taraftan. Seferihisar Belediye Başkanı ile ilgili bir hani öne çıktığı yönündeki iddialar var. Dolayısıyla oradaki kararın hangi yönde şekilleneceği bu hafta sonuna doğru artık belli olacak. Bu aslında CHP açısından diyorlar ki İzmir CHP'nin kalesi. Kalede bir sarsıntı, yani bir yıkılma tehlikesini de beraberinde getiriyor, yorumları yapılıyor.
Yani şimdi Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer, Aziz Kocaoğlu'nun Tunç Soyer'i istememesi sonrası üçüncü bir isim mi Özgür Özel? Onun için de öne çıktı.
Aziz Kocaoğlu'nun Tunç Soyer'i istememesi değil aslında. Sadece Genel Başkan Tunç Soyer'i istiyor, diğerlerini istemiyor olayından dolayı. Hani o Tunç Soyer'in yapılamaması durumuna karşı başka kim olabilir diye.
Özgür Özel. O da olmazsa üçüncü.
Evet, olabilir Özgür diye konuşuluyor. Özgür Özel de sonuçta CHP'nin meclisteki önemli isimlerinden, hani Vurucu Tim gibi çalışan isimlerinden birisi. Şimdi bundan vazgeçmek onlar açısından iyi mi kötü mü artık onlar da parti meclisinde değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. AK Parti cephesinde işler 31 Ocak öncelikli hedef, sonra 1 Şubat'tan itibaren de kampanyanın başlatılması şeklinde öngörülüyor. 31 Ocak önemli, manifesto olarak nitelendiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı yerel seçimlerle ilgili partisinin vizyonunu, misyonunu ve yapmak istediği işleri, projelerinin ana unsurlarını açıklayacak ve Ankara'da bütün belediye başkan adaylarını toplayacak, yani il ve ilçe. Dolayısıyla çok büyük katılımlı bir toplantı olacak. Orada beyan edilecek olan vizyonla birlikte AK Parti sahalara inecek. Cumhurbaşkanının mitingleri söz konusu olacak daha sonraki süreçte ama ona biraz daha zaman olduğunu ifade ediyor parti yetkilileri. Çünkü seçim aslında epeyce daha zaman var.
60 günde 50 miting diye okudum ben bir gazetede.
Planlama yaklaşık öyle ama parti yetkilileriyle konuştuğumuzda bunun daha tam net olmadığını ifade ediyorlar. Sonuçta 60 gün ciddi bir uzun süre.
Evet.
Yani Cumhurbaşkanı birçok yere gitmek ister. Daha önceki seçimlerden de biliyoruz. Gidebildiği kadar da gider ama şimdi yerel seçim stratejisi biraz daha farklı işliyor. Genel seçim gibi olmuyor. Yani genel seçimde mümkün olduğunca bütün büyük illere gitmeye çalışmıştı ama şimdi Ankara ve İstanbul gibi iki önemli iddiası olacak AK Parti'nin. Çünkü karşı taraf da bu konularda iddialı isimlerle sahaya gidiyor ya da iddialı olduğunu ifade ediyor en azından. Dolayısıyla daha garanti olan bir ilde zaman geçirmek yerine Cumhurbaşkanı da miting açısından Ankara'da ya da İstanbul'da daha çok ilçede miting yapabilir. Dolayısıyla ağırlığı Ankara ve İstanbul'a verme olasılığı daha yüksek ya da Antalya'ya. Yani Antalya açısından da AK Parti'nin zorlanabileceği bir durum söz konusu. Şöyle görülebilir, planlananlar İşte 50 miting dolayında bütün önemli illere ya da önemli bölgelere gitmesi. Fakat bazılarına gitmeyip bazılarına birkaç sefer gidebilir. Çünkü yerel seçimin dediğim gibi dinamiği farklı işliyor. Ankara'da başa baş bir mücadele görürse eğer Sayın Cumhurbaşkanı çok yoğun olarak Ankara'ya eğilir. Yani 2014 seçimlerini ben hatırlıyorum. Ankara'da böyle çok büyük bir risk olmasa da bir kaybın söz konusu olduğu izlenimi edinmişti. Yani kendilerini önde görmelerine rağmen, yani kendi içlerinde bir kayıp olabilir ya da bir düşüş olabilir gibi bir durum söz konusu idi. Onun üzerine bütün ilçelerde tekrar miting yapmıştı. Aynı şekilde İstanbul'a gitti. İstanbul'da da 2 gün, 3 gün üst üste miting yaptı. Yani bütün ilçeleri mümkün olduğunca dolaşıp en azından vatandaşın teveccühünü kazanabilecek bir selamlamayı yapayım istemişti. Bunun da çok önemli etkisini gördü. Çünkü 2014'te mesela Keçiören'de şimdi BDP başkan adayı olan Turgut Altınok o zaman Büyük Birlik'ten aday olmuştu. Dolayısıyla Turgut Altınok'un bireysel kendi isminden kaynaklı bir şeyi var, seçmen kitlesi var. Bunun AK Parti'ye zarar verebileceği, yani AK Parti seçmenini alabileceği riski ortaya çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı Keçiören'de 2 defa miting yaptı. Onunla sonuçta Keçiören'de çok ciddi bir oyla seçimi kazandı. Bunun etkisini görüyor. Yani bu deneyim zaten kendisinde mevcut. Dolayısıyla 31 Mart seçimi de bu açıdan önemli, kritik yerleri olacak. Onlara daha çok ağırlık verecektir diye düşünüyorum.
MHP ile ortak mitingler de aslında konuşuluyor. Bu yönde bir çalışma var mı?
Birlikte çalışma yapılacağı söyleniyor ama henüz böyle bir programlanmış, direkt tarihlenmiş bir takvim söz konusu değil. Özellikle sanırım ortak adayların çıkarılacağı, daha doğrusu MHP'nin belediye başkan adaylığı altında AK Parti'nin ilçe belediyelerini aldığı iller, yani Adana, Mersin, Manisa gibi illerde ortak programlar yapılabileceği söyleniyor. İlk aday tanıtımı gibi programların ortak yapılması. Yani liderlerin ortak mitinginden önce ilk ortak toplantı bu illerde kendini ortaya koymuş olacak bizim anladığımız. Çünkü parti yetkilileri MYK'dan sonra bu yönde ifadeler kullanmışlardı. Yani Adana'da AK Parti ayrı MHP ayrı aday açıklaması yapmak yerine iki partinin de il başkanlarının olacağı, yine mesela MHP'nin ev sahipliğinde ama AK Parti'nin de ortak katılımıyla bir törenin gerçekleştirileceği ifade ediliyor.
Peki şimdi Cumhur İttifakı cephesi böyle. CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmeler de devam ediyor.
Onlar kadarıyla devam ediyor. Bir pürüz serisi vardı. Onunla ilgili görüşmeyi de geçen gece Akşener ile Kılıçdaroğlu gerçekleştirdiler. Aslında orada da çok sessiz, yani bu sefer daha sessiz ve daha uzlaşmacı bir tutum görüyorum ben. Hı hı. Yani çok muhalefetten beklemeyeceğimiz ve çok alışık olmadığımız şeyler var, sahneler söz konusu. Yani akılcı olan da birleşebilme kabiliyetini göstermeye çalışıyorlar. Aslında hı hı. muhalefet açısından önemli bir taktik bu. Çünkü AK Parti'nin başarısı bugüne kadar muhalefet partilerinin aslında çok becerikli işler yapmayışıyla da bağlantılıydı. Yani kendi başarısının üstüne karşı taraftaki adayların ya da tavrın bazı hataları kendi kendine yapıyor olması bir tarafı güçlendiriyor. Yani eli güçlü olan taraf daha da güçleniyor. Çünkü karşı tarafta tercih edilmeye sebep olabilecek bir isim ya da bir vizyon görmüyor vatandaş. O yüzden de zaten muhalefetin tercih edilmeme sebebi buradan yükselerek devam ediyor. Şimdi onlar açısından bazı illerle ilgili baktığımızda isabetli isimlerle yola çıktıklarını görüyoruz. Ama sonuçta seçimin nabzı, seçimin atmosferi farklı şekillerde işliyor. Yani süreç çok uzun. Daha nasıl bir kampanya süreci yürütülecek? Hani kimler hakkında neler çıkacak? Kimler için neler söylenecek? Ya da kimler nerede duracak? Onunla ilgili daha henüz bir şey söylemek için erken.
Peki şimdi bir yandan da mükerrer seçmen, sahte seçmen tartışması var. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sade Güven bu tartışmalarla ilgili bir açıklama yaptı dün. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sisteme iki kere kayıt olması söz konusu değil dedi. Mükerrer seçmen yok, sahte seçmen de yok, hayali seçmen de yok açıklamasını yaptı. Bu tartışmaları nasıl değerlendireceksiniz?
Buradaki tartışmalar diğer seçimlerde ortaya konandan biraz daha farklı gitti. Yani muhalefet cephesinden gelen iddialar oldu ilk olarak. Onlara baktığımızda hayali seçmen olarak ifade ediliyor. Çünkü belirtilen adreslerin aslında yaşanabilir evler olmadığı ya da bir dairede işte yüzlerce kişinin kayıt edilmiş olarak görüldüğü ifade ediliyor. Sonuçta bu YSK'nın aslında bilebileceği bir sistemden ziyade nüfus işleri müdürlüğünün ilgi alanında olan bir konu. Dolayısıyla oradan bakmak gerekiyor. YSK'nın yaptığı açıklama evet doğru. Çünkü YSK açısından kabul edilebilir veriler nüfus işlerinden gelen veriler. Nüfus işlerinin kabul edebilmesi için de bir veriyi kişiye diyor ki tapu kaydın olsun ya da faturan olsun ya da birinin muvafakatnamesi olsun. Yani benim yanımda kalabilir kaldığına dair bir muvafakat vermesi gerekiyor. Bu unsurların tamamlanmış olması gerekir ki YSK'nın sisteminde seçmen olarak gözükebilsin ya da orada ikamet ediyor olarak gözükebilsin. Eğer bir açık aranacaksa o zaman nüfus işlerinde bakılmalı. Nüfus işlerine de bu sisteme girilirken dediğim gibi kolay kolay girilmiyor. Gidilip herhangi bir adres kaydınızı taşımak istediğinizde geldim ben taşındım buraya beyanı yeterli değil. Yani herkes buna muhatap olmuştur bir şekilde. O gereklerin yerine getirilmediği durumlar varsa muhalefet partilerinin bunu araştırması gerekiyor. Yani YSK şimdi masa başında listeleri görüyor. Listeleri de yayınlıyor, kamuoyuna açıyor. Diyor ki bunlarda hata var mı? Bakın. Siz burada hata gördüğünüz takdirde vatandaş olarak ya da parti olarak gördüğünüzde vatandaşın yapabileceği nedir? Bir apartmanda daire sayısı belli, kalanlar belli. Yöneticisi diyebilir ki bizim apartmanımızda bunlar yaşamıyor. Hı hı. Ha, burada bir şeyle usulsüzlük söz konusu. Bu beyan üzerinden düzeltmeler seri şekilde işte ilçe seçim kurullarına oradan il seçime YSK'ya bildirilme şeklinde gidebilir. Ama diğer taraftan burada partilerin çok iyi rol alması gerekiyor. Eğer siz kendi adınıza mahalle örgütlenmelerinizi sağladıysanız,
evet,
bunun kontrolünü yaptırabilirsiniz. Yani iyi bir organizasyon yapmış parti bunun gerçekten olup olmadığını çok net olarak ortaya koyabilir. Ama bunu bugün listeler askıya çıktıktan sonra değil, önceki nüfus hareketlerinin tespitiyle yapabilir. Yani bugün sadece yer değiştirmelerle ilgili itirazlar söz konusu. Kayıt olanlar zaten kayıtlı. Dolayısıyla YSK'nın bugün için şu olabilir, bu olabilir demesini gerektirecek bir şey yok. Bunlar zaten kaydolmuş. Varsa da dediğimiz gibi usule aykırı bir kayıt var idiyse de bu zaten sistemde şu anda. Bunu ilerleyen zaman içinde muhalefet partileri gerekli işte önerge verirler ya da soruşturma için inceleme isterler. Başka bir yoldan yaptırabilirler. Onun soruşturması ya da incelemesi ayrı bir şekilde sürebilir. Ama YSK açısından sorun nedir? Ben getiriyorum listeyi, nüfus işlerinden gelmiş. Bu listeyi ilan ediyorum. İlan ettiğim andan itibaren kamuoyuna açık. Gelen itirazlar üzerinde de bir işlem yapıyorum. Benim açımdan herhangi bir verinin sağlıksız olması düşünülemez.
Hı hı.
Çünkü sisteme girdiyse sağlıklı ki. Yani kapı numarası var ki oraya birisi kaydolabilmiş. Birinin kaydolabilmesi için de gerekli evraklar sağlandıysa YSK hayır sen burada böyle yaşamıyorsun deme hakkına sahip değil. Ancak belirtilen dediğim gibi itirazlar üzerine burada böyle bir kişi yok denildi. O zaman hileli aktarım söz konusu diye bakabiliyor YSK. Ama muhtarlıklar için ciddi bir kayma söz konusu bu seçimlerde. Onunla ilgili de ciddi bir sorun yaşanacak gibi görünüyor önümüzdeki süreçte.
Nasıl olabilir? Onu da söyleyeyim.
Yani büyük şehirlerden özellikle illerin ilçeleri ve köylerine yönelik bir aktarım söz konusu. Büyük şehir seçmenlerinde ciddi bir azalma olmuş. Partilerden işittiğimiz kadarıyla. Ve buna da geç kalınmış durumda. Yani partiler de gitmeyin ey seçmenler bizim burada kaybımıza yol açacaksınız boyutuna gelebilirler. Partiler açısından ciddi bir sorun olabilir diye söylüyorum.
Peki, peki. Bakalım tartışmalar ne şekilde sonuçlanacak. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Star Gazetesi Parlamento Muhabiri Şerife Güzel konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda bizi bekliyor. Döndü Sarıışık merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'den de tıpkı diğer başkentlerden olduğu gibi İsviçre'ye aslında dün itibariyle üst düzey isimler gitti. Çünkü İsviçre'de Davos'ta Uluslararası Ekonomi Forumu var. Aslında Avrupa Birliği'nin de bir süredir konuştuğu ciddi problemlerden bir tanesi ekonomik durağanlık. Özellikle Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileriyle birlikte daha ziyade gündeme gelen konu ekonomi ve işsizlik meseleleri. Zaten Uluslararası Para Fonu IMF'nin başkanı Christine Lagarde da yaptığı açıklamada daha önce %3,7 olarak beklenen küresel büyümenin 3,5'e çekildiğini, bunda da aslında Avrupa'daki özellikle Avro bölgesindeki 19 ülkedeki ekonomik durağanlığın etkisinin olduğunu söylemişti. Peki Brüksel'de aslında son 2 gündür de Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleşmişti. Sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerin değil aynı zamanda ilk gün Asya ülkelerinden dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları. Ertesi günde Afrika'dan gelen dışişleri bakanlarıyla yine bu kıtayla ilişkiler ve işbirliği olanakları masaya yatırıldı. Bir anlamda Avrupa Birliği aslında Amerikan yönetiminin Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle ortaya çıkan o ticaret savaşından olumsuz etkilenmemek için kendisine yeni pencereler açmaya çalışıyor. Hem ticaret hem de diplomaside bir anlamda farklı kanallardan gücünü ve etkisini arttırmaya çalışıyor. Tam da bu dönemde aslında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri konusunda da bir sinyal aldık. Çünkü Romanya Dışişleri Bakanlığı ilk kez ülkesinin dönem başkanı sıfatıyla bu toplantıya katıldı. Ve toplantı öncesi yaptığı açıklamada da özellikle Doğu Avrupa ile ilişkilerin ve genişleme politikasının da öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Elbette en çok konuşulan gündem maddelerinden bir tanesi Brexit, fakat Romanya'nın tıpkı Bulgaristan gibi Doğu blokundan bir üye olması sebebiyle biraz daha genişleme ve dış politikada kendisinden önceki dönem başkanı Avusturya'ya kıyasla daha olumlu olduğu gözleniyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Mart ayının başında Bükreş'te gerçekleşecek üst düzey bir toplantıya davet edildiğini de açıkladı. Sofya'dakine benzer bir konsept olursa, yani Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker de gelirse, bu bir anlamda mini Avrupa Birliği Türkiye zirvesine dönüşmüş olacak. Öte yandan Ocak ayının sonunda 31 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısı da Bükreş'te gerçekleşecek. Bükreş'teki bu toplantıya müzakereci ülke sıfatıyla Türkiye'de davet edildi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa Birliği üyesi ülkelerinden mevkidaşlarıyla yapacağı bu toplantıda Türkiye'nin önceliklerini, hassasiyetlerini, işbirliği alanlarını tekrar masaya yatırma imkanı bulacak. Bunun dışında bir diğer önemli gelişme de dün Almanya ve Fransa arasında Aachen kentinde imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşmasıydı. Aslında fiiliyatta mevcut işbirliğini çok değiştirecek bir anlaşma değil, fakat özellikle Avrupa Birliği'nin içinden geçtiği bu kaotik dönemde gerek İngiltere'nin ayrılık müzakereleri gerekse ekonomik ve güvenlik sorunlarının çokça konuşulduğu ve Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Avrupa Birliği karşıtı ulusalcı siyasilerin daha da yükselişte olduğu bu günlerde böyle bir imzayı atmak sembolik açıdan son derece önemli. Nitekim NATO'dan da bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan atmosferde oluşturulan uluslararası kurumlarda işbirliğinin son derece önemli olduğunu söyledi. NATO müttefiki olan aynı zamanda Almanya ve Fransa'nın Avrupa Birliği'nde de ve Birleşmiş Milletler'de de üyeliklerinin olduğunu hatırlattı. Ve uluslararası sorunların çözümünde birlikte hareket etmenin önemine değindi. Öte yandan dünkü imza töreninde Almanya Başbakanı Angela Merkel de zaten amaçlarını açıkça ifade etti. Törendeki konuşmasında çok belirleyici özel bir zamandan geçiyoruz dedi. Popülizmin, aşırı milliyetçi akımların yükseldiği ve bir üyenin birlikten çıkmak istediği bu zamanda İkinci Dünya Savaşı sonrası bir daha asla gündeme gelmeyeceğini sandığımız düşünceler ve tavırlar yeniden hortluyor ve bir daha sorgulanmayacağını varsaydığımız değerler yeniden sorgulanıyor dedi. Bunu düzeltmek ve bir şeyler yapmak hepimizin sorumluluğu dedi ve ortak bir Avrupa ordusu, bunun yanında daha entegre bir Alman-Fransız ekonomik bölgesi oluşturmaya karar verdiklerini açıkladı ve bu kalkınma politikalarında ortaklaşa hareket edilirse ancak başarılı olunabileceğinin altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da belirsizliği artan bir dünyada güçlü bir Avrupa'ya ihtiyacı vurguladı ve tüm Avrupa'da ulusalcı hareketlerin yanı sıra iklim ve göç gibi küresel sorunların da bir tehdit oluşturduğunu söyledi ve Fransa-Alman ittifakının bu anlamda ortak sorumluluğun göstergesi olduğunu söyledi. Ve askeri alandaki dayanışmanın yanı sıra sosyoekonomik alanlardaki dayanışmayı da aslında gerektirdiğini söyledi. Peki anlaşma niye Ahen kentine imzalandı? Bunu da hemen söyleyip toparlayalım. Çünkü Ahen kentinin sembolik bir değeri var. Burası önceki yüzyıllarda sürekli iki güç arasında el değiştirdi. Zaten bu yüzden de bir anlamda işbirliğinin ve birlikte hareket etmenin, artık o güç mücadelesini geride bırakmanın bir nevi sembolü olarak görülüyor. Önümüzdeki günlerde Davos'tan gelecek açıklamalar tabii ki burada da dikkatle takip edilecek ve şunun da altını çizelim. İngiltere'nin oylamada mevcut anlaşmayı onaylamamış olması parlamentoda İngiltere Başbakanı Theresa May'i tekrar Brüksel'le pazarlık masasına oturmaya itiyor. Fakat Brüksel mevcut anlaşmayı temel maddelerini değiştirecek bir tavra yanaşmıyor. Norveç formülü üzerinde de konuşuluyor. Bu da şu anlama geliyor. Serbest ekonomik bölgenin İngiltere bir parçası olabilecek ama bunun yanında ortak bütçeye ve bazı ortak kurallara da sadık kalmak zorunda, katkıda bulunmak durumunda. Bunu da açıkçası İngiltere'deki ayrılıkçı kanat pek desteklemiyor. Önümüzdeki günlerde daha Brexit'e çok konuşacak gibi görünüyor diyelim ve sözü sana
teşekkür ediyoruz. Sağ olun. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarı Işık hattımızdaydı.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Dalga yayınıyla gökyüzünde ve yeryüzünde, internet yayınıyla evinizde, cebinizde. Türkiye'nin eskimeyen sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu her zaman, her yerde sizlerle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Her şey bir tohumla başladı. Küçük eller toprakla tanıştı. Toprak umudu yeşertti. Günlerce su taşıdı. Sabırla bekledi. Toprak cevap vermedi. Çöpe atılan ekmeği küçük kalbine dert etti. Atılan ekmeklere hayat vermekti gayesi. Çünkü ekmek nimetti. Değer verilmeliydi. Ekmek nimet demek. Nimete hürmet gerek.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'le İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleriyle öğleden sonra İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde, gece saatlerinde ise Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesiyle birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde belirlenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı bulutlu 9, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 13, İzmir çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14, Erzurum parçalı bulutlu -4, Amsterdam çok bulutlu 3, Atina sağanak yağışlı 15, Bağdat parçalı bulutlu 15, Berlin çok bulutlu 1, Kiev kar yağışlı -6, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Londra çok bulutlu 3, Madrid yağmurlu 11, Mekke parçalı bulutlu 32, Moskova soğuk -8, New York yağmurlu 6, Paris karla karışık yağmurlu 3, Pekin az bulutlu 8, Roma yağmurlu 10, Saraybosna karla karışık yağmurlu 6 ve Viyana kar yağışlı -2 derece.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sizinle ana konumuz Afrin Zeytin Dalı Harekatı ve sonrası. Afrin'de neler değişti onu konuşacağız ama önemli gelişmeler de var. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya'ya gidiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geliyor. gelecek. Hem bir de biraz önce TRT Brüksel temsilcisi arkadaşımız Döndü Sarı Işık'ın da aktardığı gibi Almanya ile Fransa arasında bir anlaşma var. Onun ayrıntılarını soracağız size süremiz yettiğince. Önce Afrin'le başlamak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz yıl bu tarihlerde Türkiye sınırlarında bir terör koridoru oluşumuna engel olmak için Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. 3 ay süren bir harekattı, başarıyla sonuçlandı. Bu harekat sonrası bugün Afrin ne durumda, onu sorarak başlayalım.
Öncelikle dünyanın neresinde olursa olsun bizi dinleyenleri saygıyla selamlayarak sözlerimize başlayalım. Bahsettiğiniz gibi Suriye coğrafyası her ne kadar biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile tanışmış olsak da çok da öncesinden kaynayan bir kazan haline dönüşmüştü. Ve maalesef Amerika'nın başını çektiği, emperyal güçlerin getirdiği, yarattığı ortam neticesinde. Tabii biz bunu durdurma adına devlet olarak, millet olarak yapmamız gerekenler vardı. Ve hepsini de doğru zamanda, doğru yerde yaparak çok ciddi bir mesafe kat ettik bölge barışı ve huzuru adına. Bu tabii birilerini, bir yerleri rahatsız etti. Şu an zaten onun sıkıntısını yaşıyor karşı taraf. Ama tabii bu rahatsızlık bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz başta ülkemiz olmak üzere bölgenin ve coğrafyanın huzuru için bunu yapmak zorundaydık. Bunu bir kere altın özellikle çizmekte fayda var. Biz Zeytin Dalı dediniz. Onu şöyle bir örneklemeyle izleyenlere aktarmak isterim. Aslında Amerika dediğimiz emperyal yapının maksadı şuydu, Irak'ta uyguladığı modelin, yani kuzeyinde uyguladığı modelin aynısını Suriye'ye ithal etmek, taşımaktı. Bunu zaten saklamadılar. Ben 91'de de Körfez Harekatı'nda bilfiil bulundum o bölgede. Çekiç güçle yaptığımız çalışmalarda Amerikalıların doğrudan yüzümüze biraz da küstah bir tarzda söyledikleri ifadeler vardı. Ki Konzelde Rice bunu zaten bütün dünya önünde deklar etti. Neydi o açıklama? Artık burada hiçbir şey eskisi bir olmayacak. Coğrafyada haritalar değişecek. Hatta 22 ülkeden bahsedildi ama biz Irak'la başlayacağız. Ardından Suriye, arkası İran, sonra Türkiye. Ve bunu bizim gözlerimize bakarak ifade ettiler. Tabii ben o zamanlar yaşta genç, küçüğüz, mesleğe de yeni başlamışız. Nereden alıyorlar bu cesareti diye düşündüğümde bugünlere gelince işte onun nereden kaynaklandığını çok daha rahat görebiliyorum. Bu kabul edilebilir bir gerçek değil ve zaten olmadı da. Irak'ta o modeli uyguladılar. Dünyanın ve coğrafyanın sersem anına artı bizim içimizdeki o karanlık yapılanmaların da verdiği destekle belli bir mesafeyi kat edip Irak'ın kuzeyinde 36. paralel dediğimiz yerde bir yapı oluşturabildiler. Şimdi Amerika'nın planı ikinci safhası işte o koridoru devam ettirerek Akdeniz'e inmek. Biz her ne kadar terör koridoru desek de temeli buna dayansa da aslında enerjinin nakli konusuydu esas sıkıntı ve hadise. Nereye kadar yürüdü? İşte Fırat Kalkanı dediğimiz, yani Zeytin Dalı'nın bir öncesi 24 Ağustos tarihinde başlattığımız harekattı. Çok kritik bir harekattı. Ve büyük devletler karşıya anlasın diye bazı halk arasında bilinmeyen lisanla konuşurlar. Mercidabık zaferinin olduğu gün başlatılan bir operasyonla karşıya biz olaya hakimiz ve kararlıyız. Gittiğin yol yol değil, buradan da başlıyoruz demekti o.
Tarihler de sembolikti yani.
Sembolik ve seçmeydi. İşte onun için dedim büyük devletler farklı lisanla konuşur diye. Bunu halk bazında belki çok kavrayamayabilirler ama eğer varsa o devlet tecrübesi ve zekası karşı bunu çok iyi algılar, vermek istediğiniz mesajı. Amerika'nın algıladığı kanaatinde değilim çünkü durmadı, devam etti. Zeytin Dalı'ndaki ikinci tokadı yedi. Şimdi Fırat Kalkanı o bahsettiğimiz akının, o bahsettiğim koridorun durdurulmasıydı. Bir dur dedik. Fırat Kalkanı'nda. Ama Zeytin Dalı'nın esprisi şu. Artık o belayı geriye püskürtmenin başladığı bir harekattı Zeytin Dalı. İki buçuk aylık bir süreç içerisinde hiçbir kimsenin olmaz dediği başarıyı elde etti silahlı kuvvetler. Çünkü 15 Temmuz her ne kadar darbe girişimi dense de ben orayı Türkiye'nin işgal girişimi olarak görüyorum. Ve doğrusu da odur. Adı her ne kadar konmasa da evet. 15 Temmuz'u atlattıktan sonra ordu kendi içindeki temizliğe girdiğinde karşı dış güçlerin dimağında şöyle bir tablo ortaya çıktı. Bu yarayı, bu darbeyi alan bir ordu kendine gelemez uzun süre. Dolayısıyla bu yaptıkları söylemlerin hepsi masada kalır. Sahaya yansımaz diye düşündüler ama olmadı. 72 tane jetimiz, ki o da anlamlıdır, hani lisandan bahsettik. Fırat Kalkanı'nda verdiğimiz şehidimizin sayısıdır. Bunları temsilen 72 jet bir saat içerisinde 108 tane hedefi Afrin bölgesinde yerle bir etti.
Bir de 15 Temmuz'dan sonra o Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yaşanan sizin deyiminizle temizlik sırasında daha çok hava kuvvetlerinden
çok yara aldık.
O jetler kalkmaz da deniliyordu.
Denildi o zamanlar maalesef ama yani bu ülke daha doğrusu geçmiş tarihimizi inceleyin. Bunun o masal olduğunu o iddiayı yapanların aslında anlaması lazımdı. Çünkü hı hı. Türk ordusundaki bir sistem şudur. Bütün tarihler boyu uyguladığımız iki kişiden biri komutandır. Hı. Yani manga 10 kişidir, en küçük birliğimizdir. 10 şehit verirsiniz 9'a düşer, 8'e düşer ama o iki kişiden biri muhakkak komutandır. Onun için disiplin hiç bozulmaz. Hı hı. Yani o pilotların kaybı bir vaka doğru ama hizmetin bu duracağı anlamına gelmez ki hı hı. Gösterdik. 72 tane jet bir de Afrin küçük bir coğrafyadır. Hı hı. Orada yeni gençlerimiz bilgisayar oyunlarına meraklı. Bilgisayar oyunu dahi yapmaya kalksanız o sahada birçok kazanın olduğunu görürsünüz. Hı, hı, 72 jet birer sortiyle 108 hedefi bir saat içerisinde sıfır hatayla ve şunun da altını çizmekte fayda var. Bir tek sivilin burnu kanamama kaydıyla bir operasyon bitirdiler. Ardından işte biz Zeytin Dalı'nda ki harekata başladık. Ben o dönemde TRT'nin de konuğu olarak gene Hatay'da, Hassa'da harekatı başından sonuna birebir izledik, takip ettik. O dönemde şöyle bir algı operasyonu oluşturmaya çalışıldı. Karşıda 10 binlik bir ordudan bahsedildi. İşte çok ciddi kayıplar veririz, aman bataklık, ne işimiz var gibi. Ben ısrarla karşıda herhangi bir güç olmadığını, bunun kağıt üstünde bu psikolojik harekat kapsamında karşı taraf tarafından yapıldığını, girildiğinde hayalet orduyla karşılaşacağımızı ve o tünellerin bomboş, tuzaklanmış vaziyette bulacağımızı, bir tek zamanın bunun geniş bir dilime yansıyacağını değerlendirmiştim. Tahmin ettiğim de oldu.
O tünelleri sırf bu hazırlık yoğun bir şekilde yapılıyor. İntibanı vermek için mi hazırlamışlar?
Aslında tünelleri şöyle, Amerika birkaç yıl önceden bugünleri planlayarak hazırladı. Dikkat ederseniz orada betonarme, ciddi bir mühendislik çalışması olan yapılar vardı. Evet. Bu yapıları yapanlar, TRT'de bunu dile getirdik. Onun için burada da dillendirmekte bir mahsur görmüyorum. Lafarge dediğimiz Fransız çimento fabrikasının takviyesi yardımlarıyla gerçekleştirildi. Alman mühendisler kullanıldı, Amerika finanse etti ve kontrolünü sağladı. Burada amaç şuydu, Amerika, Vietnam'da yaşadığı bir sendrom vardır Amerika'nın. Orada Çuçi denilen tüneller vardır tarihe geçmiş. Bu tünellerde Amerika çok ciddi bir dayak yedi Vietnamlılardan. O zannetti ki Vietnamlı'nın yaptığı başarıyı ben bu tünelleri buraya inşa edersem bu çapulcu sürüsüyle sağlarım zannetti. Ama olmayacağını iş başa düşünce anladı. İşte biz o tünellerde gerçekten Mehmetçik destan yazdı. Yani verdiğimiz şehitlerden bahsediyoruz ama bu şehitlerin hepsini şunun altını çizmekte fayda var. Asla öyle çatışmada veya bir tuzakta değil. Siviller yaşasın diye bu tür kahpece hazırlanmış tuzaklardan dolayı verdik. İnsan yaşasın diye verdik. Ve Afrin'de çok ciddi bir temizlik harekatına giriştik. Şimdi TRT'de de gene değerlendirdik. Bizim o yaptığımız İHA ve SİHA ile ilgili operasyonlarda sahadaki istihbaratımız da çok iyi olduğundan dikkat edin operasyonlarda bütün o mahallenin ortasındaki hedef bina, karargah olarak teröristin kullandığı bina zarar gördü. Başka sağındaki sondaki hiçbir yapıya zarar vermedik. Ama aynı operasyonu Amerika ve diğer emperyal güçler Rakka'da gerçekleştirdi, Halep'te gerçekleştirdi veya Irak coğrafyasında gerçekleştirdi. İki kare fotoğrafı yan yana koyup kıymetlendirmiştik. Bir tarafta şehir yerle bir. Kaç kişinin öldüğü hesap bilinmiyor. Daha enkazların altında erişilmemiş tonlarca ceset var. Ama bizim yaptığımız operasyonda nokta atışla, nokta hedefle bitirilmiş bir operasyon var. Bu tabii hem o Türkiye'ye karşı bir kampanya yürüten tarafların elindeki o kozları aldı. Hani Türkiye buraya emperyal zihniyette giriyor. İşte girdi çıktı, çıkmayacak. Burada birçok sivil zarar görecek, siviller katlediliyor gibi. Hem içte hem dıştaki mihrakları devreye sokarak yapılan o algı operasyonları tutmadı. Çünkü orada halk gördü ki ve dünya kamuoyu gördü ki Mehmetçik gerçekten yaşatmak için geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği bizim buradaki tek amacımız Suriye'nin toprak bütünlüğü, toprağın gerçek sahiplerine verilmesi tezinin ne kadar haklı ve doğru olduğunu ve uyguladığını sahada gördü. Bu Sadece bölgede değil, yani Suriye'de, Afrin'de veya Irak'ta değil, bütün o Afrika dahil, Körfez ülkeleri dahil dünya kamuoyunda büyük bir sempati doğurdu. Mehmetçiğe ve Türkiye'ye karşı. Bunun için elimiz çok güçlü. Bunun için o karşı tepkilerin sesleri cılız kalıyor. Evet. Çünkü tabanda çok büyük bir destek görüyoruz. Afrin şu an görüntülerde de yansıyor televizyonlarımıza. Gerçekten normal hayatın dönüştüğü, artık o geriye göçün başladığı, nüfusun 350 binlere dayandığı bir yerleşim yeri haline geldi. Ve şu an bizim yaptığımız o danışmanlıkla sosyal üniteler kurulmaya başlandı. İşte nüfus daireleri, PTT hizmetleri, okullar, kaymakamlıklar kolay değil. Yani orada yıllardır baskı altında yaşayan, yaşayan ve çok ciddi şiddete maruz kalmış bir kitle var. Bunları rehabilite etmek, bunlara tekrar o yaşantıya döndürmek ancak böyle Türkiye gibi iyi niyetli ve danışman bir ülkenin gayretleriyle olur. Biz şu an onu uyguluyoruz. Çok ciddi mesafe kat ettik. Yıllardır kimliksiz yaşamış insanlara kimlik kartları verilmeye başladı. Evet. Ve Afrin gerçekten artık bir sosyal şehir haline dönüşmeye başladı. Zaten bu tür operasyonlarda Türkiye'nin çok aktif uyguladığı ve bana göre mükemmel bir şekilde uyguladığı iki tane olay var. Birincisi, bu tür coğrafyalarda, bu tür işgallerde öncelikle askeri operasyonla başlarsınız. Ancak ardından sivil operasyonun, siyasi operasyonun da gelmesi şart. Çünkü siz askeri anlamda bölgede belli bir temizliği sağlarsınız. Belli bir alan hakimiyetini kurarsınız ama arkadan gelecek o sivil kadrolar, işte bu bahsettiğim yapılanmayı yapmazsa mesafe kat etmeniz zor. Bunu da biz mükemmel yaptık. Ben iyi biliyorum, Gaziantep Belediyesi, Hatay Belediyesi çok ciddi destekler sağladılar. Gerek iş makinesi, gerek beton, çimento, tuğla, taş, her türlü desteği sağladılar. Ve şehir çok ciddi bir bayındırlık işine girdi kısa sürede. Şu an zaten halen devam ediyor bu çalışmalar ve halk çok memnun.
Evet.
Halk ısrarla sakın gitmeyin diye Mehmetçiğin yakasında. Hani siz varken biz burada huzur içindeyiz dedik diyorlar. Ve zaten gerçekten dikkat edin, kazanlar kaynamaya başladı. Topraklar işlenmeye başladı. Ve terör ve Amerika ve PKK, YPG deyince halk ayağa kalkmaya başladı. Evet. Güven geldi kendine. Şu an bu konumdayız. İyi gidiyor. İnşallah bunun iz düşümünü de Münbiç ve Fırat'ın doğusuna tekrar sağlamaya devam edeceğiz.
Peki, bir yandan ama saldırı haberleri de geliyor Afrin'den. Onu da soralım size.
Şöyle ifade edeyim. Bu süreci biz işte o bahsettiğim dönemde, yani bu Zeytin Dalı operasyonu değerlendirirken zaten öngördük. Hani dedik tamam, bir destan var. Şu an gerçekten Zeytin Dalı harekatı Avrupa'da birçok akademik, askeri anlamda yerlerde ders olarak okutulmaya başlandı. Hala üzerine laboratuvar çalışmaları yapılıyor. Nasıl başardılar, ne yaptılar da bu başarı ortaya çıktı diye. Bu başarı sağlandı, ancak şunu da biz ihtimal dahilinde bulundurmuştuk. O zaman yaptığım değerlendirmelerde şunu özellikle dillendirmiştim. Biz buradan YPG, PKK gibi terör unsurlarını bertaraf ettik. Alan hakimiyetini sağladık. Ancak 91'den bu yana bölgede ciddi anlamda at koşturan, bölgede birçok kirli ilişkiye giren, bölgeyi kana ve çok karanlık işlere büründüren bir yapı var. Amerika'yı kastettim ve arkasından gelen o diğer batılı emperyal güçleri. Bunların burada bölgede bıraktığı kripto terör örgütü elemanları muhakkak var. Bunlar zamanla istihbarat çalışmaları sonucu yakalanır ve temizlenir. Ancak bunların burada olduğunu bilmemiz lazım. Bunların da görevi ileride olacak o iyi dönem, yani bugünleri kastediyorum. Bu tür süreci sabote etmek adına kripto örgüt elemanı olarak devreye sokulacağını hatırdan çıkarmamak lazım demiştim.
Evet.
Ki maalesef biz her ne kadar şu son birkaç gündür Afrin'i konuşuyor olsak da bunlar aslında zaman zaman denendi. Hatırlayın, Elbap'ta 3-5 ay önce bomba yüklü bir motosiklet çarşı ortasında patlatıldı. Ve hani siz terörden arındırıldı, burası gerçek yaşantıya döndü diyorsunuz ama hala var mesajı İmajı verdirmek yani. İçin eylemle biz karşılaştık. Ardından yine süreç terör saldırısı anlamında hızlandı. Neden? Çünkü Amerika bir anda biz buradan çekiliyoruz dedi. İşte bu bizim hani hep evangelist, siyonist dediğimiz yapı ve kadroları rahatsız etti. Çünkü onların bütün planı, biz her ne kadar BOP desek de, yani Büyük Ortadoğu Projesi dense de, bana göre doğru ismin BIP olduğu, yani Büyük İsrail Projesi olduğu bir projeyi hayata geçirmek üzere yıllardır burada planları, hesapları ve varlıkları var. Bunun bir anda biz buradan gidiyoruz deyip de yüzüstü bırakılması onların tam o sinir teliydi. Oraya dokunmaktı ve bu tür tepkilerin olması da onlar açısından doğaldı. Çünkü bekleniyordu bu tür tepkiler ve şu an o süreci yaşıyoruz. İşte bahsettiğim yapılar devreye sokuluyor ve dikkat edin 6 Ocak tarihi hiç unutmuyorum. NATO toplantısı var Genelkurmay Başkanları arasında. Dumfort ve bizim Genelkurmay Başkanımızın yaptığı ikili görüşmede Yaşar Güler'in bir anda Afrin'de bir düzeltiyorum. Fırat'ın doğusunda bir DEAS saldırısıyla yüz yüze geldik. İki İngiliz askeri ağır yaralandı ve saldırı tam o görüşmenin yapıldığı gün gerçekleşti. Akabinde 8 Ocak'ta Amerikan heyeti Türkiye'ye geliyordu bu konuları görüşmek üzere. Yani geri çekilmenin nasıl yapılacağıyla ilgili. Evet. Bolton'un gelip ardına bakmadan geri döndüğü ziyareti kastediyorum. O günde bu görüşmenin yapılacağı saatte ben gene TRT'nin konuğuydum. Son dakika haberi geçti ajanslara. AFP, Fransız Haber Ajansı geçti haberi. DAEŞ'la ilgili bir haberdi. Fırat'ın doğusunda bir saldırı yapıldı. 32 ölü dendi. Bunlar işte o bahsettiğim yapının kendi kamuoyunda ve dünya kamuoyunda. DAEŞ ölmedi. Onunla ilgili de mücadele devam ediyor. Trump'ın kararı, geri çekilme kararı bu nedenle yanlış dedirtmek için yapılan planlı saldırılardı.
Münbiç'te, Haseke'de oldu en son.
Ki keza işte Trump bu söylemini de geri adım atmayınca Münbiç'te ki devam eden saldırılarla biz yüz yüze kaldık. Yalnız bu saldırıların diğerlerine göre bir esprisi şu. Şimdi Amerika bize ne resmetti başından beri? DAEŞ'la ilgili mücadele devam ediyor. Biz bunun için buradayız. Gösterdiği bölge neresi? Fırat'ın doğusunda Deir ez-Zor dediğimiz yani Suriye'nin güney bölgesine yakın bir alanı gösterdi. Sadece burada dedi bir DAEŞ varlığı kaldı. Fakat hesap tutmayınca onların planlamalarına göre bir anda o DAEŞ'i biz Münbiç'te görür olduk. Burada şunun altını çizmekte fayda var. Bu saldırıların hepsi bir örgüt tarafından yapılıyor Amerika'nın kontrolündeki. Fakat bu örgütün elemanlarını Amerika farklı roller, farklı kimlikler, farklı kıyafetler giydiriyor. İşine geldi mi DAEŞ'e üstlendiriyor saldırıyı. İşine geldi mi YPG PKK'ya üstlendiriyor. Yani bu her ne kadar DAEŞ üstlendi dense de bunun bu algı operasyonu kapsamında plan olarak yapıldığını bilmek lazım. O bölgede DAEŞ yok, YPG ve PKK var ve o saldırıda kritik olan husus bu. Doğrudan Amerikan askeri hedef alınarak yapıldı. Son saldırı da öyleydi. Gene konvoya yapılan saldırı. Doğrudan Amerikan askeri hedefti. Bunu çok geniş pencereden baktığınızda şunu söylemek mümkün. Amerika kendi askerine bir saldırı düzenliyor mu derseniz evet derim. Amerika kendi askerini öldürdü. Terör örgütü elemanlarını öldürdü. Bunda da maksat kendi kamuoyuna bir mesaj vermek.
Bak çekilirsem böyle olacak.
Böyle oluyor. Bakın Amerika'nın çok sinsi uyguladığı bir politika vardır. 91'de ben orada olduğumu ifade etmiştim. 91'de Amerika işgal için Irak'a geldiğinde ciddi bir operasyona girişti ve orada çok ciddi kayıpları oluştu Amerika'nın. Bunlar pek medyaya basına yansımadı. Çünkü çok ciddi bir sansür uygulandı. Bu sansürde maksat şuydu. Amerikan halkı Amerikan askerlerinin ölülerini, tabutlarını gördüğünde bizim ne işimiz var orada Irak'ta der ve biz bunun hesabını veremeyiz diye çok ciddi sansür uygulandı. Medyada mensup arkadaşların hepsi de bunu onaylıyor. 91'de hiçbir tek kare Amerikan askerinin cenaze fotoğrafını veya tabutunu görebildik mi?
Hayır.
Göremedik. Neden? Çünkü ısrarla bu konu örtbas edildi. Fakat aynı Amerika, aynı kanatlar bu sefer tam tersi Münbiç'te Amerikan askeri öldürüldü diye bütün dünyaya görüntüleriyle servis yaptı haberleri. Buradaki maksat neydi? Bu sefer tam tersi Amerikan halkında bir infial yarasın, doğsun ve biz Trump çekilme kararı yanlış diyoruz. Orada DAEŞ ölmedi, bitmedi diyoruz. İşte bakın görün manzarayı. Amerikan askerleri zarar görüyor. DAEŞ hala orada aktif. Biz bu nedenle orada kalmak istiyoruz. Trump'ın kararı bu nedenle yanlış dedirtmek için bu saldırı yapıldı.
Peki şimdi ama bir yandan Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda hazırlıklarını tamamladı. Artık askerin orada yetkililerden emir beklediği haberleri geliyor. Hem Amerika'dan gelen heyetlerle görüşmeler devam ediyor. İşte geçtiğimiz hafta sonu Amerikalı Senatör Lindsey Graham Türkiye'deydi. Bir yandan da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir ikili görüşme var. Çok kritik bir görüşme. O görüşmeyle birlikte değerlendirirseniz neler söylersiniz?
Şimdi şöyle ifade etmekte fayda var. Bu tür ilişkilerde özellikle şu son dönemde siyasi anlamda gelinen nokta itibariyle birebir görüşmelerin inanılmaz faydası var. Sayın Erdoğan bunu fark ettiği için Putin'le dikkat edin geçtiğimiz yıl 7 kez yüz yüze 18'den fazla da telefonla yaptığı birebir görüşmeler var. Ve çok ciddi mesafeler kat ettik Rusya'yla. Ki keza bu senenin 2019'un ilk görüşmesi bu. Sayın Putin'le yaptığı birebir temas. Bu temasta ağırlık Suriye olmak üzere işte turizm, ticari anlamda birçok konu Rusya'yla masaya yatırılarak görüşülecek. Böyle ilerlediği an diplomatik trafik, mekik diplomasisi gerçekten çok kısa sürede netice alabiliyorsunuz. Fakat biz bunu Amerika'yla kuramadık. Yani Trump'ın kendi şahsi egoları yüzünden ki ben hani Twitter üzerinden dünya ilk defa böyle bir olaya şahitlik etti. Ki ben kendi lügatımda Twitter'ı sildim. Trumper diye yazıyorum artık. Her gün bir tweetle uyandık. Ve hiç de birbiriyle tutarlı olmayan yani sabah ak akşam kara dediğiniz tweetlerle yüz yüze kaldık. Sayın Erdoğan bunu da fark ettiği için Trump'la dikkat edin son dönemlerde birebir ilişkilere girmeye başladı. Ve Fırat'ın doğusuyla ilgili biz Amerika ile karşılıklı çok ciddi bir mesafe kat etmeye başladık. Hani biz hatırlarsanız hep iki Amerika'dan bahsediyorduk. Yani Amerika'nın kendi içerisinde de bir çatışma var. Bu Siyonist kanadın planları Amerika'nın ulusalcı diye adlandırılan kanadın işine gelmiyor. Dolayısıyla bu çatışma var ama Amerika'nın geçmiş tarihine baktığınızda çok kirli bir siyasi tarihi var. Acaba bu da bir oyun mu diye ihtiyatla karşıladığımız bir süreç yaşıyoruz. Fakat şu son gelişmeler gerçekten bu sürecin yani tahmin ettiğimiz gibi olduğunu gösteriyor. Yani Amerika'nın içerisindeki o savaşın çatışmanın izlenişi de Münih'teki o saldırıda biz gördük, yaşadık. Şimdi Fırat'ın doğusuyla ilgili Türkiye'nin hani koyduğu bir takvim vardı. Sayın Başkanımız dedi ki Erdoğan biz dedi hazırız her anlamıyla ve bu dedi operasyona birkaç gün içerisinde başlarız dedi. Fakat 19 Aralık'ta Trump çok ani ve karşının hiç beklemediği bir çıkış yaptı. DAEŞ'le mücadele bitmiştir. DAEŞ'i yendik artık çekiliyoruz buradan dedi. Aslında işte hani o devletler arasındaki tecrübeye de bir örnek. Bir terör örgütü yenilmez, yok edilir. Bunu biz anlayışla karşıladık ve bu nedenle biz o takvimi hani karşının kozu elinden gitmesin, Türkiye'de masayı dağıtan ülke olmasın diye sürece yaymaya karar verdik. Yani Amerika'nın o bize yaklaşımını beklemeye karar verdik. 8 Ocak'ta takvim işledi. Yani oradan heyet geldi, görüşüldü. Şimdi 5 Şubat'ta bir görüşme daha var. Bizim Amerika'ya giderek yapacağımız bir görüşme var. Arada Sayın Erdoğan'ın bugün Putin'le yaptığı görüşme var. Burada maksadımız şu, biz istiyoruz ki ülke olarak askeri çözüm yerine sahada siyasi çözümlerle biz bu sorunu ortadan kaldıralım. Çünkü askeri çözüm son çare, maddi manevi ciddi kayıplar oluşturuyor. Hem bölge halkına hem ülkelere, uluslara. Biz hep başından beri bunu kovalıyoruz. Ve biz bu süreçte hani geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan'ın gene bir ifadesi vardı. Diplomatik destan yazıyoruz dedi dışişleri dedi. Bu gerçekten doğrudur. Biz bütün bu süreci çok açık oynadık. Açık kartlarla oynadık. Bütün dünyayı da eş zamanlı ilgili ilgisiz ülkeleri bilgilendirdik. Bakın böyle bir süreç var önümüzde diye. Biz şu an bu süreç zarfında Fırat'ın doğusundaki hani o masada masayı dağıtan ülke olmayalım diye Amerika'nın bu girişimlerini bekliyoruz. Ama bu geçtiğimiz günlerde siyasilerimizin ifade ettiği gibi ilelebet bir veya ucu açık süre değil, belli bir günü ve mantığı kapsıyor. Çünkü Mehmetçik gerçekten hazır. Ben daha yeni o bölgeden geldim, Şanlıurfa'dan. Biz harekat planları, kimin nereye operasyon yapacağını, kimin nerede ne bulacağını çok iyi biliyoruz. Genelkurmay anlamında bir sıkıntımız yok, hazırız. Ve siyasi anlamda da otorite ağırlığını ortaya koydu. Şu an benim tahminim 5 Şubat'ta biz Amerika'ya evet bu güvenlik koridoruyla ilgili vaktimiz kalmadı. Aslında o da önemli bir konuydu. Biz sana taleplerimizi bildirdik. Senin planın ne diye hesap sormaya gidiyoruz 5 Şubat'ta. Buradan alacağımız cevaba göre bir harita şekillenecektir. Bir takvim şekillenecektir. Eğer tekrar böyle sürece yayan bir karşılık görürsek benim tahminim Şubat'ın ortası gibi biz aynı Zeytin Dalı'nda olduğu gibi bir operasyona başlarız. Münbiş'ten başlamak üzere.
Peki bakalım gelişmeleri takip edeceğiz. Dediğiniz gibi çok az bir süremiz kaldı ama bir önemli gelişme Almanya ve Fransa arasında dostluk anlaşması tazelenmesi olayı var. Onu sorayım ne anlama geliyor öylece bitirelim.
Şimdi şöyle ifade edeyim. Avrupa kendi bacaklarının üzerine durmaya çalışan bir ülke konumuna geldi. Yani Almanya bunu dillendirdi. İlk PESCO'yu, PESCO dediğimiz işte Avrupa'nın kendi içinde kurmak istediği bir ortak ordu. Fransa bunu destekledi, hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Birinci Dünya Savaşı'nın yıl dönümünde yapılan törende Macron bunu doğrudan dile getirdi ve gene Trump döner dönmez bir tweetle işte biz olmasaydık şu an Almanca konuşuyordunuz gibi bir çıkış yaptı. Şimdi PESCO önemli bir konu. Yani Avrupa'nın kendi içerisinde aslında patentinin De Gaulle'e ait olduğu bir proje. Ama rafa kaldırıldı. Amerika bunda çok baskın rol oynadı ve süreci bugünlere kadar getirdi. Ama artık fay hatları oynuyor. Avrupa kendi bacağı üzerinde durmak, ayakları üzerinde durmak isteyen bir kıta haline dönüşmek istiyor. Amerika buna şiddetle karşı çıkıyor. Fakat burada şunu özellikle altını çizmekte fayda var. PESCO'yu da kursa Avrupa Türkiye'ye muhtaç. Amerika bunu engellemeye kalksa da Türkiye'ye muhtaç. Bunun için o trafikler hızlandı. Yani Macron, Merkel sürekli bize ikili temaslarda görüşmelere geliyorlar. Eğer Türkiye'nin içinde yer almadığı bir PESCO olursa, onların hesabı o ki doğru hesap ediyorlar, onu söyleyeyim. Bu bacağın eksik kalacağını düşünüyorlar. Ama Amerika'da aynı şekilde böyle bir ordu kurulursa Asya'dan başlamak üzere bütün o dünya hakimiyetini kaybedeceğini ve kabuğuna çekilerek küçüleceğini öngörüyor. O tez de doğru ki Brzezinski'nin zaten ilk başta yıllar önce söylediği tez odur. Eğer Avrupa bir ordu kurar, Asya'ya bir yönelim olursa Amerika biter. Bu nedenle Türkiye'yi hep hoşnut tutmak ve Türkiye ile bütün sorunlarını halletmek zorundadır deniyor. İşte bunun için sürekli herkes kapımızı çalıyor. Amerika ile F-35'ler, Patriotlar belli bir mesafeye geldik. 75 milyar dolarlık bir alışverişten söz ediliyor yapılan ikili görüşmede, Trump'ın ve Sayın Erdoğan'ın yaptığı görüşmede. Bunlar tesadüfen olan işler değil. Avrupa, Merkel, Macron bunun için sürekli Sayın Erdoğan'la temas halindeler. Bizim de burada şartlarımız var. PESCO'ya biz doğrudan aktif olarak, ülke olarak katılırsak Avrupa Birliği üyesi diye şartlar konuşulur. Aynı şekilde Amerika'ya da kapımız açık. Bizim zaten şu an kazandığımız nokta o. Biz hiçbir yere kutuplaştırmadan her yöne kapımızı açmış durumdayız. Yeter ki kazan kazan ilkesi işlesin.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Daha ayrıntılı bir başka programda konuşalım bu gelişmeleri. Sağ olunuz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.